Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Muhterem dinleyenlerim, aziz kardeşlerim, Tevbe suresinin 73. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Estaizu billah. Ya eyyühen nebiyyü cahidil küffara vel münafikine veğluz aleyhim ve me'vâhum cehennem ve bi'sel masîr. Ey peygamber! Kafirlerle ve münafıklarla cihad et ve onlara karşı katı davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü varış yeridir. Evet, Tevbe suresi Tebük gazvesi ile ilgili birçok mesajı ihtiva eden bir sure. Burada da daha çok münafıklar gündemde. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rahmetellil alemin olarak, yani bütün alemlere ilahi bir rahmet eseri olarak gönderilmiş, ayetteki ifadesiyle son derece rauf ve rahim, yani şefkatli, merhameti bol bir peygamber. Allah-u Azimüşşan ona öyle bir ikramda bulunmuş, istidadını merhametle yoğurmuş adeta, mayası merhametle yoğrulmuş bir nebi. Hem de bütün alemlere merhamet. Ebu Cehil'e bile 19 defa giden, belki döner, belki imana gelir diye ısrarla onu İslam'a davet eden bir nebi-i zişan. Onun defterinden silinmek, onun gözünden düşmek kolay değil. O bütün insanlığın Allah'la buluşmasını arzu eder. Hem de hırsla arzu eder. Fakat Yüce Rabbimiz kainattaki nizam, intizam ve imtihan sırrı bilemediğimiz daha başka hikmetler sebebiyle bütün alemin, bütün insanlığın hidayet üzere toplanmasının adeta imkansızlığına dikkat çeker. Eğer Allah dilerse bütün insanlığı hidayet üzere toplar. Sana düşen doğruyu göstermek, tebliğ etmektir diye zaman zaman Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bilgilendirir, irşad eder, ona yol gösterir. Kendisini bu uğurda helak etmemesini, kendisine de acımasını adeta telkin eder Yüce Rabbimiz. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanları kazanma uğruna çoğu zaman hep alttan alarak, ülfet peyda ederek, yumuşak davranarak efendim onlarla ilişkilerini sürdürür. Münafık olduklarını bilir. Buna rağmen onlara Müslüman muamelesi yaparak belki gönülleri kazanılır, samimi bir şekilde imana, İslam'a yönelirler diye belki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son derece müsamahakar, son derece hoşgörülü bir tavırda takınmış olabilir. İşte Yüce Rabbimiz Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bizzat terbiye eden Mevlamız, ona özellikle kafirlere ve münafıklara karşı böyle çok aşırı yumuşak durmasının efendim doğru olmadığını adeta ifade sadedinde buyurur ki, kafirlerle ve münafıklarla cihad et, vağluz aleyhim, onlara karşı katı davran. Hatta Elmalı Muhammed Hamdi Yazır bu vağluz aleyhim ifadesini tercüme ederken der ki, onlara karşı kalın dur der, kalın. Yani ince, nezaketli, nezahetli, son derece efendim leyin diye ifade edebileceğimiz yumuşak durma, kalın dur, biraz daha sert dur anlamı verir. Evet. Çünkü kafir eğer küfründe inatla, ısrarla duruyorsa ona karşı yumuşak davrandıkça daha çok üstüne gelir. Münafık da öyle. Yani tabiri caizse yüz verirsen daha fazlasını ister derler. Fazla yüz verme anlamında burada. Müfessirlerimizin dikkat çektiği çok önemli noktalar var bu ayet-i kerime ile ilgili. Birincisi cihat kavramıyla ilgili. Kafirlerle cihat içinde, mesela içinde savaş da var. Cihadın birçok çeşidi var. sözle, beyanla yapılanı var. Efendim, hakikatleri insanlara ulaştırmak cihadın bir parçası. Bu uğurda gayret sarf etmek. Cehd kökü zaten gayret anlamındadır. Var gücünü sarf etmek demektir. Kafirlere karşı onların bir hidayete gelmeleri noktasında cehdinizi kullanırsınız. Bunun adı cihattır. Kafirlerin tehlikesine karşı korunma maksatlı bütün gayretlerinizi ortaya korsunuz. Bunun adı da cihattır. Bu korunma, kafirlerin tehlikesini bertaraf etme, onların tehlikelerini def etme, onların zararlarını efendim engelleme noktasında yapılabilecek cihat çeşitlerinin içerisinde elbette savaş da var. Fakat dikkat edilirse Cenab-ı Hak burada münafıklarla da cihat edilmesini emrediyor. Müfessirlerimiz evet kafirlerle yapılacak cihadın içinde savaş seçeneği de vardır. Ama münafıklarla ilgili olanında savaş seçeneği söz konusu olmaz diyorlar. Ve şöyle ifade ediliyor. Çünkü münafık bizim terim olarak anladığımız anlamda münafık dıştan zaten Müslüman görünüyor. İçten kafir ama o kafirliğini de bir takım sözlerinden, hallerinden anlasanız bile kesin olarak ifade etmediği için o Müslüman görünümlü kişiye karşı kıtal seçeneğini yani savaş seçeneğini kullanamazsınız. Öyleyse buradaki zaten kullanılan ifade katilil küffara vel münafikin tarzında değil, cahidil küffara vel münafikin tarzında. Yani kafirlerle ve münafıklarla savaş şeklinde bir ifade değil ayetteki kafirlerle ve münafıklarla cihad et anlamında. Bu bakımdan münafıklarla cihat daha çok onlar üzerindeki efendim bir takım İslami tebliğ vasıtalarını daha ciddiyetle, daha kesin delillerle ortaya koy anlamı olabileceği gibi buradaki mana. Aynı zamanda şu, İslam'ın ahkamını onlara uygulamakta da tavizsiz ol. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam münafıklar Tebük'e çıkarken izin istemişlerdi birçoğu. Efendimiz onlara kolayca izin vermişti. Mazeretlerini kabul etmişti. Belki Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam onların mazeretlerinin tam geçerli olduğuna inanmıyordu. Ama buna rağmen madem istiyor, izin istiyor, vereyim diye yaklaşmıştı. Cenab-ı Hak da onun Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin onlara izin vermesinin doğru olmadığını beyan etmişti. Afallahu anke lime ezinte lehum. Allah seni affetti ama ey Habibim onlara niye izin verdin? Ya da Allah seni affetsin. Niye onlara izin verdin diye ufak bir tariz, ufak bir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tatlı bir ikaz vardı orada. İşte Efendimizin münafıklara karşı böyle hoşgörülü tavrı diyelim. Biraz da yani idare etmesi onları. Yüce Rabbimiz o üslubun değil de biraz daha net bir duruşun, biraz daha sert bir duruşun, sürekli belki mütebessim bir çehreyle, kendileriyle ilişki kurmak yerine daha efendim belki zaman zaman kaşları çatarak, zaman zaman ifadeleri net ve sert kullanarak onlarla ilişki içinde olunması gerektiğine dikkat çekiyor. Çünkü her insan yumuşaklıktan anlamaz. Hakikaten insan fıtratları değişik değişik. Özellikle münafık tiplerde biraz menfaat merkezlilik ve korku olduğundan onlar biraz net duruştan hizaya girerler sanki. Efendim biraz korkacaklar, biraz işin ciddiyetini görecekler, fark edecekler ve safa girecekler, hizaya girecekler. Eğer gevşek tutarsanız onlar fitne kazanını kaynatmaya devam edeceklerdir. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a zaman zaman Yüce Rabbimiz biraz net durması, hatta katı durması, sert durması tavsiyesinde bulunur. Bir başka ayette mesela veddu lev tudihunu feyudhinun. O kafirler, o münafıklar isterler ki sen kendilerine yumuşak davranasın, onlar da sana yumuşak davransınlar. Onlar böyle arzu ederler diyor. Yok öyle yapma diyor Cenab-ı Hak. Hak ve hakikat noktasında tavrını net ortaya koy ve bu noktada da çok böyle yumuşatma, tavizsiz bir duruş sergile ve net ol diye Yüce Rabbimiz Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme hatırlatmada bulunuyor. Burada tabii Türkçemizdeki o net ol ifadesi Fahri Kainat Efendimiz hakkında bizim içimizde şöyle bir duygu oluşturmasın. Yani sanki peygamber net durmuyor mu? Hayır, hakikatleri beyan noktasında son derece net duruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ancak onları ifade üslubu itibariyle ya da ilahi ahkamın icrasında biraz daha hoşgörü bakışını özellikle kafir ve münafıklara karşı daha da daraltması tavsiye ediliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Onlara karşı katı dur diyor, katı ve sert davran. Müminlere karşı Yüce Rabbimiz son derece şefkatli, merhametli ve nezaketli davranılmasını sürekli Efendimiz'e tavsiye ederken, onun büyük bir rahmet olduğunu beyan ederken, burada kafirlere karşı yumuşak davranmanın adeta İslam ümmetine zarar getireceği ve onların o dilden anlamayacağı hakikatine dikkatimizi çeker. Esasen buradaki hitap zahiren Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yönelik olsa da hakikatte bütün müminler olarak bizleredir. Yani bizler de hayat yolculuğumuzda efendim İslam ümmetinin fertlerine, her seviyedeki fertlerine şefkat ve merhametimizi, belki letafetimizi, nezaketimizi arttırmak tavsiye edildiği gibi İslam'a karşı yan duran, İslam'a karşı düşmanca tavırlar içine giren gerek iç düşmanlar gerek dış düşmanlara karşı da son derece net bir duruş, sağlam bir duruş ve tavizsiz bir duruş sergilememiz gerektiğine dikkat çekilir. Yine bazı müfessirlerimizin burada dikkat çektiği bir diğer incelik de şudur. Esasen kafir ve münafıklara karşı her şart ve durumda çatık kaş durmak gerekmiyor. Elbette bizim onlarla ilişkilerimiz çok sayıda çeşitlidir, farklıdır. Ne gibi? Mesela ticari ilişkileriniz vardır. Efendim, komşuluk ilişkileriniz vardır. Daha başka ilişkileriniz vardır. Buralarda zaten onlar sizin dininize, değerlerinize saldırmadıkları sürece ve onlara karşı bir düşmanca bir tavır içine girmedikleri sürece siz onlara insani bir nezaket, insani bir ilişki tarzı geliştirmek durumundasınız. Son derece seviyeli. Yani kafirdir diye, münafıktır diye asla zulmetmemelisiniz. Efendim, asla haksızlığa, adaletsizliğe yönelmemelisiniz. Onları aldatmamalısınız. Yani bunların her biri önemli. Bizim yine Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu esaslardır bunlar. Zaten onları İslam'a tebliğ etmek ya da İslam'a çağırmak, hakikatleri onlara ulaştırmak istiyorsanız elbette onlarla insani bir ülfetin, kaynaşmanın içine gireceksiniz. Elbette güzellikler sergileyeceksiniz. Elbette maruf olan iyilikleri onlara da yapacaksınız ki karşılıklı bir köprü kurabilirsiniz. Yani baştan bu kafirdir diyerek herkese düşmanca bir perde çekmek ve çatık kaş olmak normal şartlar altında tavsiye edilen bu değildir. Bu biraz da savaş ortamı, biraz efendim düşmanlık ortamında yapılması lazım gelen hususlardır. Bir de devlet başkanı sıfatıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme efendim yönelik bir hususi bir hatırlatmadır. Bir takım hadlerin uygulanması ki bazı müfessirlerimiz de bu noktaya dikkat çekmiş. Özellikle cezalar noktasında münafık işte biraz ceza uygularsak İslam'dan iyice soğur gibi bir anlayışla onlara cezaları, hadleri uygulamama gibi bir yola gidilmemelidir. Yani dolayısıyla orada da net durulmalıdır diyerek bir hatırlatma. Evet, kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Va'luz aleyhim ve onlara sert ve katı davran. Onların varacağı yer cehennemdir. O ne kötü bir efendim varış yeridir buyuruyor Yüce Rabbimiz. Esasen bu ayetin iniş tarihine baktığımız zaman tabii Medine döneminin sonlarına doğru Tebük gazvesi o dönemde olmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gerek Mekke döneminde gerek Medine döneminin ilk dönemlerinde elbette İslam toplumunu korumak, kollamak, Müslümanlar daha hakimiyeti bir şekilde sağlayamamışlar, iktidar olamamışlar tam olarak. O dönemlerde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Yahudilerle anlaşma yapıyor. Tabii Efendimiz hep anlaşmalarına sadık olmuş. Ama onlar bozunca müminler olarak da İslam toplumunu, İslam devletini onların fitnesinden koruma maksatlı onlara karşı da cihad edilmiş. Münafıklar da öyle. Başlangıç itibariyle de münafık olduğunu bilseler bile o dönemde onlara karşı sert davranılacak olsa belki de efendim çok farklı durumlar da ortaya çıkabilecek. Yani siyasi bir görüş, öyle diyelim, bir insanları siyasi görüş, politik anlamında bir ifade değil bu. İnsanları idare etme tarzı, insanları bir şekilde efendim yönetme üslubu, ama bunu firaset ve basiretle yapma demek esasen siyaset. İşte bu anlamda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam toplumun yönetilmesinde bir üslup belirliyor. Orada mesela münafıkları dışlamıyor. Onlara karşı çok sert ve katı davranmıyor. Kazanmak istiyor. Onların menfaat perestlik olduklarını biliyor. Onların ikiyüzlü davrandıklarını da biliyor. Ama açık zarar vermedikleri sürece de idare etme yoluna gidiyor. Fakat bu Tebük gazvesi sırasında ya da o yıllarda artık İslam iyice oturmaya başlamış. Müslümanlar güçlü bir iktidar sahibi olmuşlar. Ve artık münafıklar orada eğer düzgün durmazlarsa, yani yine fesat ve fitne kaynatmaya devam ederlerse, devletin selameti, ümmetin selameti, İslam toplumunun korunması bakımından onlara karşı alınması gereken bir tedbir vardır. İşte Yüce Rabbimiz bu ayette o tedbire dikkat çekiyor. Onlara diyor, tavizsiz bir duruş sergileyin, son derece keskin durun ve onların fitnesinden korunun diyerek adeta böyle bir genel tavsiyede bulunuyor Rabbimiz. يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا. Bu münafıklar söylemediklerine dair Allah adına yemin ediyorlar. Allah'a yemin ediyorlar ki o sözü söylemediler. Nedir bu söylemedikleri? Şu ayetin devamında geliyor o. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ. Onlar o inkar sözünü mutlaka söylediler, söylemişlerdir. Biz ona şahidiz diyor Hazreti Cenab-ı Hak. Söylediler. Ve keferu ba'de islamihim, ve Müslümanlıklarından sonra kafir oldular. Müslüman görünümlüydüler ama artık o sözü söyleyince bir de küfürleri adeta ağızlarından taşmış oldu. Ve hemmu bima lem yenalu, ve ulaşamadıkları şeyi yapmaya kalktılar. Şimdi bu bölümlerin her birini ayrı ayrı inşallah izah edeceğiz. Ve ma naqamu illa en anahumullah ve rasuluhu min fadli. Onların o intikam duygusu Allah ve Resulü fazlından kendilerini zenginleştirdiği nimet ve ihsanlara adeta gark ettiği içindir. Yani onlar intikam duygusunun içine giriyorlar ve böyle düşmanca tavırlar içine giriyorlar. Bunun diyor herhalde sebebi Allah ve Resulü onları zengin kıldı. Onlara birçok ihsanlarda ve ikramlarda bulundu. Bunun için böyle yapıyorlar. Tam tersinden Yüce Rabbimiz diyor, onlara ne kötülük ulaştı ki böyle intikam davası içine giriyorlar. Onlara bu İslam'la, peygamberle zenginlik ulaştı, rahmet ulaştı. Ama onlar intikam peşine giriyorlar. فَاِنْ يَتُوبُوا يَكُوا خَيْرًا لَهُمْ. Şayet onlar bu yaptıklarından dönerlerse, tevbe ederlerse kendileri için daha hayırlı olur. وَاِنْ يَتَوَلَّوْا. Ama yok, böyle yüz çevirirlerse يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَل۪يمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Allah onlara dünyada ve ahirette acıklı bir azapla azap edecektir, cezalandıracaktır. وَمَا لَهُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ وَل۪يِّ وَلَا نَصِيرٍ. Yeryüzünde onlar için ne bir veli, dost, koruyucu ne de bir yardımcı asla olmayacaktır. Evet, şimdi bu 74. ayette Tevbe suresinde onlar yemin billah ediyorlar ki biz bu sözü söylemedik. Peki bunların söylemedik dedikleri söz ne? Burada nakledilmiyor o söz. Ama Yüce Rabbimiz biliyor, onlar inkar sözü ettiler. Onları kafir yapacak bir söz ettiler, bir laf ettiler onlar. Rivayete göre, müfessirlerimizin beyan ettiğine göre sebebi nüzul, yani bu ayetin iniş sebebi olarak birkaç hadise anlatılıyor. Tebük seferi sırasında birisi Cüheyne kabilesinden, diğeri de Gıfar kabilesinden iki kişi kavga ediyor. Gıfar kabilesinden olan Cüheyneli'yi bastırınca, Cüheyneliler Ensar'ın anlaşmalı dostları olduğu için münafıkların reisi Abdullah bin Übey diyor ki, ey Evsoğulları, kardeşinize yardıma koşun. Vallahi bizim ve Muhammed'in misali aynen, affedersiniz, köpeğini semir seni yesin diyen adamın söylediği gibidir. Vallahi eğer Medine'ye dönecek olursak, içimizden daha aziz ve güçlü olan, daha zelil olanı oradan çıkaracaktır demiş. Bu münafık böyle söz söylemiş. Onun bu sözünü duyan bir Müslüman da gidip Peygamberimize haber veriyor. Böyle böyle söyledi Abdullah bin Übey, münafıkların reisi. Allah Resulü de Abdullah'ı çağırtarak yanına getirtiyor. O da böyle bir şey söylemediğine dair yemin ediyor. İşte bunun üzerine bu ayet nazil oldu diye ifade ediliyor. Yine diğer bir rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o Tebük gazvesi esnasında bu inen ayetleri okuyarak Medine'de haksız yere kalan, yani şöyle haksız mazeretler, geçersiz mazeretlerle kalan münafıklar hakkında da ayetler okununca bir tanesi çıkıyor diyor ki, vallahi diyor, eğer Muhammed'in dediği doğruysa bizim arkadaşlarımız hakkında, ki onlar bizim diyor reislerimiz, öncülerimiz, ben eşek olayım diyor, affedersiniz. O sahabe de diyor ki, zaten onu diyen bir sahabe, zaten sen öylesin diyor. Ve Efendimiz'e gidip bu sözü naklediyor. Çağırtıyor o sözü söyleyen münafığı Efendimiz. Sen böyle böyle mi söyledin? Vallahi billahi öyle bir şey söylemedim diyor. Yine şöyle sözler de söyleniyor o seferde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bineği kayboluyor bir ara. Herhalde istirahat esnasında. Bulamıyorlar. Arıyorlar, tarıyorlar, bulamıyorlar. Münafıklar yine laf etmeye başlıyor. Diyorlar ki, ya diyorlar, göklerden ta ötesinden haber getirdiğini söyleyen adama bak diyorlar. Devesinin daha nerede olduğunu bilmiyor diyorlar. Şimdi bunların her biri efendim esasen küfür sözleri. Ya nasıl inkar sözleri? Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çağırıyor birini, git diyor. Deve falan vadide falan ağacın yanında, git onu getir diyor. Cenab-ı Hak gösteriyor ve hakikaten Efendimizin bahsettiği tarzda o devesi bulunup getiriliyor. Şimdi diyor ki İslam alimlerimiz, esasen peygamberi alaya almak, efendim Allah'ın ayetlerini alaya almak küfürdür. Onu istifaf etmek, onu hafif görmek, onu işte küçük görmek, onunla dalga geçmek. Nitekim daha önce geçen ayetlerde vardı. Ya biz şakalaşıyorduk falan. Allah da soruyor. Ebillahi ve ayatihi ve rasuli. Yani siz Allah'la, Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın peygamberiyle mi alay ediyorsunuz? Bununla mı şakalaşıyorsunuz? Yani kiminle ne yaptığınızın farkında mısınız diyerek. Bunlar inkar sözleri. İşte münafığın zaten en temel özelliklerinden bir tanesi yalan. Yalan yere yemin etmek onlar için çok kolay bir şey. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hani münafığın alameti üçtür. Konuşunca yalan söyler. Vaat edince sözünden döner. Efendim, kendisine bir şey emanet edilse hiyanet eder. Bu üç vasıf kimde olursa halis münafıktır der Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunu, Efendimizin bu sözünü aslında şöyle de anlamak lazım. Çok önemli bir konu. Eğer zaten bir insan ikiyüzlü bir adamsa bunları sürekli yapar. Yalan onun en büyük kalkanıdır, sığınağıdır. Söylediğini söylemedim der. Yapmadığını yaptım der falan falan. Gerçekten içte özde münafık olan kişi bu vasıfları taşır. Fakat bir başka tehlike de şudur. Adam mümindir ama yalan söylemeyi alışkanlık haline getirdiyse, bakınız, birine söz verip de ikiye bir sözünü bozuyorsa, emanetlerine hiyanet etmeye başladıysa, bu zaman içerisinde münafıklaşır. Gerçi alimlerimiz itikadi münafık, ameli münafık diye bazen ikiye ayırırlar meseleyi. Yani itikadi münafık, kalben inanmayan, inanmış gibi dıştan inanmış görünene, buna münafık diyoruz. Esas ıstılahtaki ya da Kur'an'daki münafıklar çoğu zaman bunlardır. Buna itikadi münafık. Ameli münafıksa, mümin olduğu halde yalan söylediyse, mümin olduğu halde, yani kalben iman ediyor ama yalan söylediyse, kalben iman ediyor, vaadinde durmuyor. Kalben imanı var, ve fakat emanete hiyanet ediyor. Buna ameli münafık diyorlar. Fakat azizane şöyle düşünüyorum. Eğer bu yalan, ahde vefasızlık ve emanete hiyanet bir insanda vasıf olmaya, artık karakter haline dönüşmeye başladıysa, bunun nifakı içine doğru işlemeye başlar. Kalbine doğru işlemeye başlar ve zamanla münafıklaşır o. Yani itikadi münafıklık içine de girer. O bakımdan son derece dikkatli olmak durumundayız. Özellikle bu üç günaha, yalana, efendim emanete hiyanet günahına, bir de söz verip sözünde durmama efendim günahına karşı son derece titiz olmak gibi bir sorumluluğumuz var diye düşünüyorum azene. Evet, bu kafirler, bu münafıklar böyle inkar sözünü söylemekle Müslümanlıklarından sonra küfre düşmüşlerdir. Belki hatta şöyle de denebilir burada bazı tefsircilerimiz ona da dikkat çekiyorlar. Ve keferu ba'de islamihim. Onlar Müslümanlıklarından sonra kafir oldular. Münafık iki tür şekilleniyor. Bir, baştan adam inanmamış, ya menfaat veya korku sebebiyle Müslüman görünmüş. Veya baştan Müslümanlığı seçmiş, kalben iman etmiş ama sonra yine eski adetine dönmüş, eski dinine dönmüş fakat içten dönmüş, dıştan yine Müslüman olarak görünmeye devam ediyor. Bu da efendim bir münafık olmuş oluyor. Bu ayette sanki ve keferu ba'de islamihim derken bunu iki şekilde anlamak mümkün. Önce Müslüman olmuşken bu kelime-i küfrü söylemeleri sebebiyle artık kafir oldular. Küfrün içine düştüler. Bu şekilde anlayabiliriz. Ya da onların İslam'ı, buradaki ba'de islamihim'deki onların İslam'ından kasıt, onların Müslüman görüntüleri, Müslüman görünüyorlardı. Bu sözle kafirlikleri de ortaya çıkmış oldu anlamındadır. Ve keferu ba'de islamihim. Bu ayetin bu ifadesinden yola çıkarak bazı alimlerimiz 73. ayetindeki "Ey peygamber, kafirlerle ve münafıklarla cihad et" ayetinde bunlar küfürleri ortaya çıktığı için artık bunlarla da savaşılmalıdır gibi de bir mana anlamışlardır. Yani evet, daha önce Müslüman görünüyorlardı, artık küfürleri ortaya çıktı, onları da kafirler safına koy ve savaş diye de anlamışlar. Efendim, bunların bütün müfessirlerimizin bu anlayışlarına bu ayetten çıkarmak mümkün. Bu anlayışları bu ayetlerden çıkarmak mümkün. Eğer zaten kafirliklerini alenen ilan etmeye başladılarsa onlar münafıklıktan kafirlik safına geçmiş oluyorlar. Elbette orada bir kıtal, yani savaş söz konusu olsa onlara karşı da apaçık bir savaş yürütülebilir. Evet, yürütülür daha doğrusu. Evet, ve hemmu bima lem yenalu. Bir de bunlar diyor Yüce Rabbimiz, bu münafıklar muvaffak olamadıkları şeye yeltendiler. Yani asla ulaşamayacakları bir şey var ve onu yapmaya çalışıyorlar. O nedir? Yine müfessirlerimiz burada peygamberi öldürmek, ona suikast düzenlemek. Münafıklar bunu yaptılar, Medine'de de yaptılar. Tebük seferinde de yapıyorlar aynı şeyi. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın korumasında, Yüce Rabbimiz onu koruyacak, koruyor. Allah dilemedikçe ona bir teline zarar veremezler. Efendimiz aleyhissalatü vesselama hiçbir zarar veremezler. Fakat böyle bir suikast niyetleri de oluştu. Yine rivayetlere göre bir grup, 15 kişi kadar bir grup, Tebük dönüşünde Peygamberimizi öldürmeyi planlıyorlar. Planı tatbik için de fırsat kollamaya başlıyorlar. Bir gece, bir geçitte bu planı uygulayabileceklerini düşünüyorlar. Uçuruma benzer bir, demek ki bir dağ yolu. Orada tam geçitten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geçeceği sırada o Efendimiz binitinin üzerindeyken onun işte binitini ürküterek bir şekilde vadiye yuvarlanmasını sağlayacaklar. Böyle bir suikastin içine giriyorlar. Ve tam böyle bu işi yapacakları esnada, tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanında da ashab-ı kiramdan birileri var. Ammar bin Yasir mesela Efendimizin binitinin yularını tutup o önden gidiyor. Arkadan da Huzeyfe radıyallahu anh geliyor. Huzeyfe birden gece karanlığında develerin ayak seslerini duyuyor. Ve bir dönüp bakınca hakikaten bu yüzleri kapalı bir grup görüyor. Hemen sesini yükseltiyor. Uzaklaşın ey Allah'ın düşmanları. Defolun diye bağırıyor. Bağırınca tabii onların hileleri ortaya çıkıyor ve kaçışıyorlar. Ve ayetin bu kısmında da buna dikkat çekiliyor. Ve hemmu bima lem yenalu. Onlar muvaffak olamadılar ama böyle bir şey yapmaya yeltendiler diyor Yüce Rabbimiz. Onların tabii daha başka yeltendikleri şeyler de var. Yani Resulullah ve ashabı işte mağlup olsun efendim. Onun için bir takım entrikalar çevirdiler. İslam'ın nurunu söndürme noktasında faaliyetlerin içine girdiler. Halbuki Cenab-ı Hak bu nuru tamamlayacağını beyan ediyordu. Allah'a rağmen, Allah'ın muradına rağmen farklı farklı niyetlerin içine girdiler. İşte Cenab-ı Hak onlar diyor yapamayacakları, zaten başarılı olamadıkları şeylerin içine girişiyorlar. Onların bu kinleri diyor Yüce Rabbimiz ve mâ nekamû. Onların bu kinleri, bu intikam alma faaliyetleri illâ en ânâhumullâhu ve rasûlühü min fadlih. Allah ve Resulü fazlından, ihsanından onları zenginleştirdiği için. Herhalde bunun için yapıyorlar diyor adeta. Ters gibi bana. Bunlar diyor Resulullah ve müminler Medine'de zafer kazandıkça o ganimetlerden bunlar da alıyorlar. Dolayısıyla zenginleşiyorlar. Hem Medine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orada olduğu için artık civar kabilelerden gelenler, gidenler, kafileler, efendim ticaret kervanları oraya uğramaya başlıyor. Bunlar kazanıyorlar. İslam'ın nimetlerinden faydalanıyorlar. Bir de diyor intikam peşine koşuyorlar. Yani bunların intikamı böyle anlamsız. İşte zaten nifak insanın içini bir şekilde çürüten, şuurunu, insanın şuurunu ortadan kaldıran bir hastalık. Doğru düşünme melekenizi kaybediyorsunuz. Sürekli o yalanın içinde olmak, sürekli kılıflı dolaşmak, iki yüzlü dolaşmak insanda özbenliği adeta efendim şirazesinden kaydırıyor. Kaydırınca doğru düşünmeden mahrum oluyorlar. Yani menfaatlerini düşünseler bile aslında Allah Resulüne ve müminlere karşı teşekkür içinde olmaları lazım gelirken böyle intikam duyguları içinde oluyorlar. Yüce Rabbimiz de onların bu durumuna dikkat çekiyor. Ve sonra yine de Rahman ve Rahim olan Mevlamız bakınız kullarını nasıl koruyor ve onların dönmelerini arzu buyuruyor. فَاِنْ يَتُوبُوا يَكُوا خَيْرًا لَهُمْ Eğer onlar tevbe ederlerse, bu girdikleri yanlış yoldan dönerlerse kendileri için çok hayırlı olur diyor. Bak dönsünler diyor. Adeta ikaz üstüne ikaz. Her yanlıştan sonra yeniden ikaz ediyor Yüce Rabbimiz. Ama وَاِنْ يَتَوَلَّوْا Yüz çevirecek olurlarsa, böyle bir tevbeye yönelmeyecek olurlarsa şunu bilin ki diyor adeta, onlar da bilsin ki يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَل۪يمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Allah onlara dünyada da ahirette de pek acıklı bir azapla azap edecektir, ceza verecektir. Ve üstelik وَمَا لَهُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ وَل۪يِّ وَلَا نَص۪يرٍ Onlar bu azapları çekerken böyle acı sonuçların içerisine düştüklerinde yeryüzünde kendilerine ne bir veli, yani kendilerini koruyup kollayacak birileri, ne de yardım edecek birileri olacak. Asla olmayacak. Yardımsız kalacaklar. Ve minhum men ahedallah le'in atana min fadlihi lenessaddaganne ve lelekunenne minessalihin. Onların içinden diyor, o münafıkların içinden Allah'a şöyle söz verenler var. Şöyle ahdedenler var. Eğer Allah bize fazlından, ikramından, ihsanından bol bol verirse biz de mutlaka tasadduk edenlerden olacağız. Sadaka vereceğiz. Sadakalar vereceğiz hatta. Ve mutlaka biz de salihlerden olacağız diye. Böyle Allah'a söz verenler var. İnsan bazen böyle içinden geçirmesi güzel bir şey. Yani ya Rabbi bana bol bol ihsanda bulunsan da, ikramda bulunsan da ben de senin yetim kullarının, fakir kullarının, işte muhtaçların yanında olsam, onlara bol bol versem ya Rabbi, lütfet Allah'ım diye böyle içinden geçirmesi bir mümin insanı ne güzel bir şey. Bu güzel bir duygu. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle samimi bir şekilde yüreğinden böyle bir niyet geçiren kimse bunu yapamasa bile ecir kazanacağını bize haber veriyor, beyan ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Yani sanki yapmış gibi ecir kazanacağını beyan ediyor. Fakat burada ince bir nokta var. İbn-i Arabi Hazretleri der ki, ey kardeşler, senin der bu ecirden nasip alabilmen için öncelikle Allah'ın sana verdiği nimet, şu an verdiği üzerinde bulunan nimetleri ne kadar paylaşıyorsun? Ne kadar bu muhtaçlarla efendim onlarla ilgileniyorsun? Allah'ın verdiği nimetleri ne kadar onlara ikram ediyorsun? Şimdi der mevcut durumda bir şey yapmıyorsan senin bu içinden geçirmen o ecri doğuracak, o ecri netice verecek, sonuç doğurmaz der. Olmaz. Yani şimdi cebinde var 3 kuruş, 5 kuruş diyelim. Onun 1 kuruşunu, 2 kuruşunu paylaşamıyorsan yarın milyonların, milyarların da olsa paylaşamazsın efendim. Paylaşamazsın. Onun için bu içinden geçirmek meselesi önemli. Fakat burada da samimiyet önemli. Esasen buradakiler münafık olduğu için bunlar bu sözlerinde sadık değiller. Cenab-ı Hak onun için tenkit ediyor onları. Onlar diyor Allah'a karşı ahit veriyorlar. Adeta yemin billah söz veriyorlar. Vallahi billahi Allah bize çok verse biz de çok vereceğiz. Biz de Allah'ın salih kullarından olacağız derler diyor Yüce Rabbimiz. Münafıklar. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ Allah onlara fazlından verdiği zaman ise بَخِلُوا بِهِ Bu sefer diyor cimrilikleri tutar. Elleri sıkı hiçbir şey vermezler. Veriyor Allah bu sefer vermiyorlar. وَتَوَلَّوْ وَهُمْ مُورِدُونَ Efendim böyle çeker giderler. Hem sözlerinden efendim cayarlar hem de yüz çevirir giderler. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Hadi bakalım deyince de o önceki sözlerini unuturlar ve yüz çevirirler. Demek ki bu münafık tavrı. Münafık tavrı. Hakikaten Cenab-ı Hak içimize tabii böyle bir samimiyet lütfeylesin. Ve üzerimizdeki nimetleri Allah'ın kullarıyla paylaşma duygumuzu artırsın. Yani bu son derece önemli bir ahlaktır. Önemli bir iman meyvesidir. Ve Kur'an-ı Azimüşşan'da Rabbimiz tasaddukla salihlerden olma arasında bir bağ kurar. Buradaki olduğu gibi, buradaki ayette de var bu dikkat ederseniz. Daha başka ayetlerde de var. Yani salihlerden olma ile böyle sadaka verme arasında sıkı bir bağ var. Allah cimriden kendisine dost edinmiyor. Bakınız Allah, Allah'ın dostları, Allah'ın veli kulları sadece kendilerine çalışan elleri sıkı kimseler değildir. Allah cimrileri veli yapmaz. Allah cimrileri salihlerin safına almaz. Kur'an'da bu çok net. Yani ayetleri şöyle peş peşe gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman bunu söyleyebiliyoruz. Bir insanda cömertlikten nasip yoksa salihlikten de kapı ona açılmayacak demektir. Yani salihler kervanına katılamaz o insan. Ve bunun tersi de şöyle. Bir insanda verme özelliği, cömertlik özelliği, tasadduk özelliği varsa Allah ona salihlerden olma yolunu açacaktır. Yüce Rabbimiz o kulunun elinden, gönlünden tutacak, kendine yakın eyleyecektir. Çünkü onda bu cömertlik vasfı onu zamanla salihlerden olmaya doğru götürecektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o cömertlik diyor, kökü cennette olan bir ağaç. Bir dalına tutunanı alır götürür cennete buyurur. İşte böyle bir tohum bu, cömertlik tohumu, infak tohumu, tasadduk tohumu. Bu da tabii her kula nasip olmuyor efendim. Cenab-ı Hak buradan da nasibimizi artırsın. Yüce Rabbimize niyaz ediyoruz. Evet, münafıklar böyle istiyorlar. Allah verince de cimrilik gösteriyorlar. فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا ف۪ي قُلُوبِهِمْ اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا اَخْلَفُ اللّٰهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ Bunun üzerine Allah kendisine verdikleri sözü tutmamaları, yani Allah'a verdikleri sözü tutmamaları ve yalan söylemeyi adet edinmeleri sebebiyle kendi huzuruna çıkacakları güne kadar bir daha temizlenmeyecek şekilde kalplerinin tam ortasına o çirkin nifak hastalığını yerleştirmiştir. Burada da müthiş bir tehdit var. Özellikle yalan söyleyenlere ve Allah'a verdikleri sözü tutmayanlara. bu ahdine sadakat göstermeyenlere. O nedir o tehdit? Onların diyor yüreğine öyle bir nifak yerleşecek ki, Allah onların gönüllerine, kalplerine öyle bir nifakı yerleştirecek ki ta Allah'ın huzuruna varıncaya kadar o nifak o kalpte duracak. Çıkmayacak yani. Kökleşecek tabiri caizse. Niye? Çünkü sürekli yalan üzere bir hayat kurdular. Karakterleri bozuldu onların. Ve Allah'a verdikleri sözü tutmadılar. Bunun için Allah'a bir insan Allah adına söz veriyorsa, hele hele yeminli konuştuysa ve Allah şahit ki diyerek ifadeye başladıysa ve bunun gereğini yerine getirmiyorsa, zaruretler ortaya çıkar, getiremez, af diler, tevbe eder, o ayrı. Fakat bunu yaptığı halde bu ahdine sadakat gösterme noktasında ciddi durmazsa, bir de yalanı meslek edindiyse, o insanın Allah'ın huzuruna kadar münafık kalacağını beyan ediyor bu ayet-i kerime. Tevbe nasip olmayacak buna. Dönüş nasip olmayacak. Demek ki böyle bir tehlike barındırıyor. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hani Müslüman yalan söylemez ifadesi çok önemli. Yani Müslüman işte hırsızlık yapabilir mi? Yapması iyi ama düşebilir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Zinaya bazen gaflete gelir. O günaha da düştüğü olabilir. Fakat Müslüman yalan söylemez buyurur Aleyhisselatü Vesselam. Müslümanla yalanı yan yana getirmez. Demek ki bu tür tehditler var. Ta diyor bakınız ayet açık ve net. Allah'ın huzuruna kavuşuncaya kadar onların kalplerine Allah nifakı tam yerleştirmiş olacak. Orada o nifak kuyusundan kolay kolay çıkamayacaklar. Elem ya'lemu ennallahu ya'lemu sirrahum ve necvahum. Bir şey daha ifade edelim sonra bu ayete geçelim. Yalanın şakası bile hakikaten büyük günah demek ki. Bir Efendimiz zamanında bir kadın yaz çocuğunu çağırıyor. Oğlum gel hurma vereceğim diyor. Affedersiniz sana bir şey vereceğim diyor. Efendimiz diyor ki ne vereceksin ona diyor. Ya Resulallah hurma vereceğim. Eğer diyor aldatsaydın yalan söylemiş olacaktın diyor. Yalan söylemiş olacaktın. İslam medeniyetimizde bu çerçevede yalan söyleyen kişi güvenilmeyen adam. Onun peygamberden naklettiği söze bile itibar etmemiş alimlerimiz. Anlatılır bir hadis alimimiz. Bir duymuş ki falan bölgede bir zat peygamberimizden bir hadis naklediyor. Ben bizzat kulağımla duyayım diyerek birkaç arkadaşıyla ya da talebesiyle gidiyorlar. Belki de bir aylık yol. Şu an ismi hatırıma gelmedi o zatın. Varıyorlar, bakıyorlar ki o zatın da atı kaçmış. Efendim, atını yakalamak istiyor. Elinde de bir torba var. Torbayı da eline almış, ata gösteriyor güya. Yani diyor ki yani bak bu torbada yem var, gel anlamında. Atın yanına doğru gidiyor. Ve sonra bakıyor ki o zat hakikaten evet atı yakalıyor ama torbanın içi boş. Diyor ki atı kandıran bizi de kandırır. Madem ki atına karşı böyle bir yalan üzerine bir iş yapıyor bu adam. Bizim bunun nakledeceği hadise ihtiyacımız yoktur. Hadi geri dönelim diyerek dönüyorlar. Bu önemli bir şey. Bu bakımdan belki kendi hayatımız başta olmak üzere çocuklarımızın terbiyesinde etrafımızdaki insanlarda yalana dair en ufak bir şeye tahammülümüzün olmaması gerekiyor. Yani onu bir şekilde tamir etmek, aman yavrum demek, aman kardeşim dikkat et demek böyle bir vazife. Çünkü Allah muhafaza kıyamete kadar Rabbin huzuruna varıncaya kadar yüreğinin içine nifak tohumu ekiyor, nifak tohumu, münafıklık tohumu atıyor bu yalan ve verdiği sözde durmamak. Elem ya'lemu ennallaha ya'lemu sirrahum ve necvahum. Onlar bilmediler mi ki Allah onların gizliliklerini de sırlarını da biliyor. Onların fısıldaşmalarını da biliyor. Onlar Allah'ın bu yönlerini bildiğini bilmediler mi? Bilmiyorlar mı? Ve ennallaha allamul guyub. Bütün gizlilikleri bilenin Allah olduğunun farkında değiller mi onlar? Soruyor ayet. Ellezine يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ Sakhirallahu minhum ve lehum azabun elim. 79. ayet. Sadakalar hususunda onu, yani imkanları olup gönülden gelerek çokça veren müminleri de zengin olmadıklarından, güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları da ayıplayarak bu yüzden onları alaya alan o münafıklar yok mu? Asıl Allah onlarla alay etmiştir. Ve onlar için pek elemli bir azap vardır. Öyle buyuruyor Rabbimiz. اَلَّذ۪ينَ يَلْمَزُونَ الْمُطَّوِّع۪ينَ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ فِي الصَّدَقَاتِ Sadaka noktasında tatavvu, yani nafile olarak fazladan infakta bulunan müminleri inciten, alay edenler. Nasıl alay ediyorlar? Şu gösterişçiye bak, riyakara bak diyorlar. Öyle diyorlarmış münafıklar. Peygamberimiz Tebük'e çıkarken herkese haydın bakalım diyor. Tebük için, cihad için infak edin. Çünkü yol azığı lazım, cihat için silah lazım, ok lazım, kılıç lazım, at lazım, binek lazım. Zengin sahabiler, Hazreti Osman Efendimiz gibi, efendim Abdullah bin Amr gibi bir takım sahabiler var güçleriyle infak ediyorlar. Hem de bol bol infak ediyorlar. Hatta Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh malının tamamını getiriyor. Hazreti Ömer yarısını getiriyor. Münafıklar bunlar hakkında da laf ediyorlar. Bak gösterişçi bunlar diyorlar. İncitiyorlar onları, alay ediyorlar. Bazı müminler de fakir, ellerinde bir şey yok ama Resulullah da bir şey istemiş. Ufak ufak da olsa bir şeyler getiriyorlar. Belki 3 dirhem, 5 dirhem, belki işte bir çuval buğday, elinde ne varsa onu getiriyor. Efendim, hatta bir sahabi diyor ki, Asım bin Adi diye bir sahabi, ben diyor bir gece çalışmıştım bizatın hurmalığını sulayarak. 2 dirhem kazandım diyor. Bunun diyor birini çocuklarıma bıraktım, diğerini de cihad için Resulullah'a getirmiştim diyor. Onunla da alay ediyorlar. Yahu diyorlar bunlara. Yani şimdi koskoca Bizans sizin şu verdiğiniz 1-2 dirhemle mi yıkılacak? Sizinki de şey mi, iş mi? Yani getirdiğiniz şeye bak. Koskoca Roma İmparatorluğu'nun kalelerini sanki fethedecek bu verdiğim para diyerek o fakir ve fakat güçleri ona yettiği için onu getiren sahabilere de böyle alay ediyorlar. Cenab-ı Hak da işte bunu ayette konu ediniyor. O diyor sadakalar konusunda efendim fazla fazla veren o müminleri ve vellezine la yecidune illa cühdehum, güçleri neyi yetiyorsa ancak onları infak edenleri, alay edenler var ya diyor, onlarla alay ediyorlar. Allah da onları maskara etmiştir. Allah da onlarla alay etmiştir. Esas alay edilecekler bu alay edenlerdir. Allah onların alaylarının cezasını vermiş ve maskara etmiştir, rezil etmiştir. Hem dünyada hem ahirette. Üstelik وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ onlar için acıklı da bir azap olacaktır. Acıklı bir azap vardır. اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Ey Nebi-i Ekrem, sen o münafıklar için ister Allah'tan mağfiret dile, bağışlanma dile, ister dileme, fark etmez. Eğer onlar için 70 defa bağışlanma dilesen bile Allah onları asla affetmeyecektir. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar etmişlerdir. Allah böyle inatsızlar ve itaatsizler güruhuna doğru yolu göstermez. Hidayet lütfetmez. Rivayete göre Abdullah bin Übey'in oğlu çok samimi bir Müslüman. Babası böyle sekerat olunca Peygamberimize gelip ya Resulallah onun için de istiğfar etsen diye ricada bulunuyor. Efendimiz de istiğfarda bulunuyor. Allah'ım onu bağışla diyerek mağfiret talebinde bulunuyor. Ve hakikaten ona bir takım ihsanlarda da bulunuyor. Cenab-ı Hak da tabii bir ömür Resulullah'a karşı münafıkça tavırlar almış, eziyetler etmiş bir kişi. Ey Habibim, sen onlar için istiğfarda bulunsan da bulunmasan da musafidir. İstersen 70 defa istiğfarda bulun, asla Allah onları affetmeyecektir buyuruyor. Artık Cenab-ı Hakk'ın af defterinden, mağfiret defterinden silinmiş onlar. Bazı müfessirlerimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ya Allah beni muhayyer bıraktı, ister istiğfar et ister etme diyerek ben yine istiğfar etmeyi tercih ediyorum buyurduğunu ifade ederek Resulullah'ın yine istiğfar ettiğini, hatta 70 defa ifadesinden yola çıkarak 70'ten daha fazla yapayım inşallah Rabbim bağışlar gibi bir yola gittiğini beyan ederler. Ama bazı müfessirlerimiz de haklı olarak Cenab-ı Hak burada Allah onları asla affetmeyecektir dedikten sonra Resulullah'ın böyle ısrarla onlara istiğfara devam ettiğini söylemek bu ayetle ve Resulullah'ın efendim Cenab-ı Hakk'ın ayetlerine karşı gösterdiği teslimiyetle izahı zordur derler. O bakımdan burada hem de 70 defa ifadesi çokluktan kinayedir. Yani ne kadar istiğfar edersen et. Bazen deriz ya 100 kere söyledim ama anlamadı anlamında. Bu 70 defa da istiğfar etsen şu anlama gelir. Ne kadar edersen et asla Allah onları affetmeyecektir. Çünkü Arapçadaki felen yağfirallahu lehum ifadesi bir şeyin ileride asla olmayacağına dikkat çekmek için kullanılan bir kalıptır. Allah onları asla affetmeyecektir anlamındadır. Felen yağfirallahu lehum. Bu beyan geldikten sonra hiç şüphesiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da evet belki babası için Resulullah'tan böyle istirhamda bulunana Cenab-ı Hak da onu musavi kıldığı için ister istiğfarda bulun ister bulunma diye Resulullah gönlü olsun o delikanlının diye efendim istiğfarda bulunmuş olabilir. Ama Allah'a rağmen Yüce Rabbimizin bu muradına rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ille de istiğfarda ben 70'ten de fazla yapacağım tarzındaki bir anlayış herhalde çok ayetin ruhuna uymasa gerektir efendim. Bugünlük de burada bitirmiş oluyoruz. İnşallah Yüce Rabbimiz efendim 81. ayetten itibaren yine bu derslerimize devamı nasife müyesser eyler efendim. Allah'a emanet olunuz.